Ayrım 32. Olasılıksız. Adam Faber. Sayfa 410. Forsti, beta deneyi Tversky ile değil de kendisiyle çalışmak isteyince çok memnun oldu. Eğer denekle bir bağ kurabilirse, o zaman planladığından erken atardı başından Tversky'yi. Forsti gülümseyip cebinden küçük parlak bir şey çıkardı. Deneye yaklaşınca EKG'deki veriler hızlandı. ''Sakinleşin Bay Kane, bu test canınızı acıtmayacak, söz veriyorum.'' dedi Forsti. ''Göz kapaklarınızı açık tutan aleti çekeceğim ki odaklanabilin. Ama eğer bir şey yapmaya kalkarsanız bunu anlarım.'' Forsti duvardaki monitörlere bakıp EEG verilerini kontrol etti. Bu da beta deneyinin temporal lobundaki elektrik aktivitesini gösteriyordu. Eğer bu seviye önceden belirlenenin üstüne çıkarsa, o zaman konsantrasyonunu bozmak için denek bir elektrik şokuna maruz kalacaktı. Ayrıca Forsti daha rahat çalışabilmek için bir de uyuşturucu vermişti Kane'e. Kalp atışları yavaşlayınca Forsti göz kapaklarını açık tutan aleti çekti. Deneyin göz kapakları hemen kapandı. Forsti'nin kalbi ağzına geldi ama EEG'ye bakınca deneyin sadece dinlendiğini gördü. Delta dalgaları baskındı, diğerleri ise okunmuyordu bile. Birkaç saniye sonra denek yemyeşil gözlerini açıp Forsti'ye baktı. ''Şimdi ne olacak?'' diye sordu. ''Bu paraya bakmanızı istiyorum.'' Forsti cebinden çıkardığı madeni parayı gösterdi. ''Şimdi bunu havaya atacağım. Yere düştüğünde yazı gelmesini istiyorum.'' Denek şaşırmış gibi bakıyordu. ''Peki ben ne yapacağım?'' Şimdi de Forsti şaşırmıştı. ''8 kere yazı gelmesini sağlayacaksın.'' ''Nasıl?'' ''Aklını kullanarak.'' Kane bilim adamına baktı ne diyeceğini bilemeden. Eğer yalan söylerse bunu anlardı. Ama gerçeği söylemek de istemiyordu. Nava acele edip gelse iyi olacaktı. Tabii eğer gelecekse, buraya hiç gelmeme olasılığı %12.7, sonsuza dek burada kalabilirsin. Kane bunu düşünmemeye çalıştı, monitöre baktı. Jasper öylece yatıyordu, yanağında tükürükler vardı. Sonra bilim adamına baktı. Forsti'nin boynundaki bir damar hızla atmaya başlayınca Kane adamın sabırsızlandığını anladı. Başka seçeneği yoktu. ''Bu şekilde olmaz.'' dedi sonunda Kane. ''Ne demek olmaz?'' ''Eğer istersen bu paranın yazı mı tura mı geleceğini büyük bir olasılıkla hesaplayabilirim. Ama aklımla yazı ya da tura getiremem. Sonucu etkileyeceksen benim de işin içinde olmam gerekiyor.'' Kane sağ elini açtı. ''Parayı bana ver, ben atayım.'' Forsti Kane'in eline şüpheli gözlerle baktı. ''Deney ancak bu şekilde işe yarar.'' dedi Kane. Bir saniye sonra Forsti istemeyerek parayı Kane'e verdi. Kane gözlerini kapadı. İlk başta birkaç renkli nokta gördü sadece, göz kapaklarının arkasında. Sonra bir görüntü onu ileri doğru çağırdı. ''Her zaman oradadır. Varlığından dev bir ağaç büyür. Devdir. Yekpare gövdesi sonsuzluğa uzanır. İlerisinde sonsuz sayıda dal andan uzanır. Görüntü sürekli hareket ediyor. Bazı dallar daha kalın ve güçlüdür. Bazıları da kuruyup ölür. Yeni dallar çıkar hep. Bazıları da hiç yokmuş gibi yok olur. İkincil dallardan da kendi dalları fışkırır ve bunlar da daha ileri gider. O kadar çok döner, dolaşır ve birbirine girer ki dallar, birkaç nesil sonra iç içedirler ve şekilsiz bir karanlık gibidirler. Beyninin bir kısmı bağırmak istiyor, aklını kaçırmak ve önündeki sonsuzluktan uzaklaşmak istiyor. Ama diğer kısmı için burası evi. Bu kısmını dinliyor. ''Yazı mı dedin?'' diye sordu Kane gözlerini kapayarak. ''Evet'' dedi Forsti. Kane bunu nasıl yapacağını gördü. Odada havalandırmadan hafif bir esinti olur. Kane bunu oksijen ve nitrojen moleküllerini oynattığını görür. Bu bir çeyreklik. Yani yazı tarafı tura tarafından 0.00128 gram daha ağır. Ayrıca yazı tarafındaki çevre daha büyük ve daha az aerodinamik tura tarafına kıyasla. Ama bu faktörler parmaklarının gücüne ve bağlı bileğini büküşüne kıyasla pek de önemli değil. Bu ikisi yazı mı tura mı geleceğini belirlemekte %98.756 oranında etkili. atma şekli de %58.24.510 oranında etkiliyor yazı veya tura gelmesini. Sonucun nedenlerini anlamak için Kane paranın alışımını düşünüyor. Özü %100 bakır. Kaplaması ise %75'e 25 oranında bakır nikel karışımı. Bir de yeri hesaba katıyor. 7 metrekarelik taş zemin. Bunlar yazı mı tura mı geleceğini %37.84.322 oranında etkiler. %0.55.164 oranında manyetik kutupların yakınlığına bağlı. %1.12.588 oranında dünyanın dönüşüne bağlı. %2.23.415 oranında da yerin temizliğine bağlı. Ayrıca %0.10.001 oranında ses de etkili. Eğer 100.000 kere parayı havaya atsa ancak bir kere yanlış gelebilir. Kane bütün bu bilgileri dikkate alıyor, en doğru yolu seçiyor ve Kane parmaklarını hareket ettirerek parayı fırlattı. Gözlerini açıp havalanmasını seyredip ışığın iki yüzüne yansımasına baktı. Aydınlık, karanlık, yazı, tura, paranın yere düştüğünü, sonra da yuvarlandığını duydu. Kane'in göremediği bir yere düştü para. Forster düştüğü yere doğru koşuşturdu. Parayı eline aldığında gülümsüyordu. %50 olasılıktı bu, dedi Kane, Forster'den çok kendi kendine konuşarak. Bu hiçbir şeyi kanıtlamaz. Doğru, dedi Forster heyecanlanarak. Ama bu para 49 kere daha yazı gelirse bu bir şeyi kanıtlar. Lütfen devam edin. Forster parayı Kane'in bağlı eline koydu yine. Kane yine gözlerini kapayınca bu sefer doğru dalı bulmak daha kolay oldu. Çok kolay buldu. Parayı attı. Para yine havada uçup yerde sekti. Yine yazı geldi. Bir daha. Aldı, attı, düştü, zıpladı. Bir kere daha, yine yazı. Sonra bir daha, yazı, yazı, yazı. Kane parayı attıktan sonra bazen kendinden geçiyordu. Ama Forster onu hemen uyandırıveriyordu. Kane her anda Nava'yı aramaya kalktığında da Forster ona elektrik veriyordu. Zaten iki kere denedikten sonra vazgeçti aramaktan Kane. Belli ki Forster Kane'e bir şey yapmaya çalışınca anladığını söylerken blöf yapmamıştı. Kane'e saatler boyunca sürmüş gibi gelen deney sonunda sona erdi. Kane'in başı dönüyordu ve kanter içinde kalmıştı. Ama 50. defa yazı attıktan sonra bilim adamının yüzünü görmek için baktı. Forster artık gülümsemiyordu. Yüzünde başka bir ifade vardı. Yüzünü göremesin diye Forster başını çevirdiyse de Kane görmüştü. O duyguyu o kadar iyi bilirdi ki zaten. Forster dehşete düşmüştü. Bu inanılmazdı, dedi Forster nefes alamıyormuş gibi konuşarak. Tversky başını salladı. Bir parayı 50 defa yazı düşürme olasılığı nedir biliyor musun? Dur, Tversky bilgisayarda bir işlem yaptı. 1,125,889,906,842,620'de 1'dir. Bir de bunu ilacın etkisi altındayken yaptığını düşün. Eğer bilinci tamamen açık olsa neler yapabilir tahmin edebiliyor musun? Forster başını hızla salladı. 2 saatlik test boyunca denek ara ara bayılmıştı ilacın etkisiyle. Tabii ki böyle bir deneyle bir akademik bildiri yazamazdı. Bunun için para atan bir makine ve bir kontrol grubu gerekirdi. Ama Forster deneyin Laplace'ın şeytanı olduğuna inanmıştı. Ayrıca 2 adam da bu bilgileri yayınlamak niyetinde değillerdi. Beta deneyi ellerinde olduğu sürece hayat boyu bir daha asla hiçbir konuda endişe etmeleri gerekmiyordu. Tversky'nin Jasper üzerinde yaptığı deneyler sayesinde de bu şeytanı nasıl kontrol edeceklerini biliyorlardı. Tversky bunun beyindeki retiküler aktivasyon sistemiyle bir ilgisi olduğunu düşünüyordu. Ama Forster, Kane'in gözlerini kapayınca görmesinin daha basit bir açıklaması olduğuna inanıyordu. Önemli olan zaten neden değil sonuçtu. Beta deneyi gözleri açık tutulduğu sürece hiçbir şey yapamazdı. Deneyler sırasında gözlerinin ne kadar kapalı durduğunun hesabını tuttun mu, dedi Forster. Tversky başını salladı. Aynen tahmin ettiğim gibi. Olasılık dışı bir olguyu hesaplamakla o olgunun olasılığı arasında lineer bir bağlantı var. Bir paranın yazı veya tura gelmesi gibi yüksek olasılıkları etkilemek için harcanan süre çok kısayken, zar atmak gibi bir şey hesaplamak daha uzun sürdü. James dedi Tversky Forster'in düşüncelerini bölerek. Doğru kaynaklarla David istediği her şeyi yapabilir. Tversky volta atmaya başladı. Doğru yönlendirilirse evrenin sonsuz bilgilerini laboratuvar ortamında büyük bulgular elde etmek için kullanabilir. Mikrobiyologlara, astrofizikçilere, matematikçilere, onkologlara, herkese yardımcı olabilir. David evrenin en büyük sırlarını çözmeye yardım edebilir. Ama Forsyth'in aklı bilimsel bulgularda değildi. Onun daha büyük hedefleri vardı. Beta deneyini elinde tutan kişi şimdiye kadar görülmemiş bir gücü elinde tutuyordu. Yeteneklerini kullanabileceğimiz başka yerler de var diye sesli düşündü Forsyth, Tversky'nin ne diyeceğini görmek için. Ne gibi? Finans, politika, ordu. Çırdırdın mı diye sordu Tversky. Onu bilim adına kullanmalıyız. Bunun dışında çok tehlikeli olabilir. Ayrıca nasıl kullanacağımıza karar vermeden cevaplamamız gereken o kadar çok soru var ki olasılıklar gerçekten de sonsuz. Tversky yine volta atmaya başladı. Onu bir şekilde gizlemeliyiz, bir sır olarak kalmalı. Belki de bilim adamlarını laboratuvarda çalıştırırsak ve biz... Dur bir dakika dedi Forsyth. Ne yapmak istediğini düşünüp karar verene kadar Tversky'nin fikir üretmesini istemiyordu. Şu anda bilim adamına hala ihtiyaç vardı ama şansı yaver giderse kısa süre sonra olmayacaktı. Belki de Tversky'yi Julia'yı öldürdüğü için polise ihbar ederdi. Bu sayede hem Tversky kötü bir nam salardı hem de Forsyth ondan kurtulmuş olurdu. Forsyth gülümsedi. Evet, aynen öyle yapacaktı. Deneyi tam olarak anladığında Tversky'den sonsuza dek kurtulacaktı. Daha hala deneyi nasıl tam olarak kontrolümüz altında tutabileceğimizi bulmamız gerekti dedi Forsyth işe dönerek. Sonsuza dek kardeşine zarar vereceğimizi söyleyip duramayız. Ayrıca daha düşük olasılıklı şeyleri tahmin etmesini istersek o zaman da bir kaçış yolu bulabilir. Evet dedi Tversky, bu bir sorun. Sürekli yüksek dozda torazin de verip duramayız. Belki de zaman içinde davranışını değiştirmek için terapi yapıp David'e ilaç vermeyi kesip onu kontrol etmeye devam edebiliriz. Bence bunu başaramayız dedi Forsyth başını sallayarak. Yapsak bile asla emin olamayız. Bir an için bile kontrolü elimizden bırakırsak her şeyi yitirebiliriz. Bilim adamları iki yönlü aynaya baktılar. İkisi de bu sorunu düşünürken diğer tarafta Denek gözlerini kapayamadığı için duvara bakıyordu. Özgür bırakamayız, çok tehlikeli dedi Forsyth. Bence ne yapmamız gerektiği çok açık. Onu sürekli nevroleptik bir halde tutacağız. Ama o zaman özgür iradesi olmaz dedi kızarak Tversky. Zaten amaç da bu değil mi? Evet ama bir kere bunu yaptık mı geri dönüşü olmaz. Ölümün de geri dönüşü yok dedi Forsyth soğuk bir sesle. Ama alfa deneyini hallederken bu senin için bir sorun olmadı. Tversky kıpkırmızı oldu. O bir kazaydı. Beni tehdit mi ediyorsun? Neden diye sordu Forsyth. Etmem mi gerekiyor? Tversky sustu kaldı uzunca bir süre. Sonunda David de denemeden ilk önce bunu kardeşi üzerinde denemeliyiz. Yan etkileri olmayacağından emin olmalıyız. Forsyth başını salladı. Benim gibi düşündüğüne sevindim. İkisi de bir an için bir şey demedi. Bir gerginlik vardı aralarında. Sonunda Tversky konuştu. Ben gidip dinleneceğim dedi garip bir şekilde. Bugün uzun bir gündü. Yarın da yapmak istediğim birçok test var. Forsyth Tversky'ye güvenmediğinden ona şüpheci gözlerle baktı. Tversky neler çeviriyordu şimdi. Bir an için onu zorla burada tutmayı düşündüyse de bundan vazgeçti. Şimdilik beta deneyiyle çalışabilme umudu Tversky'yi kontrol altında tutmaya yeterdi. İyi geceler sana dedi Forsyth. Ben kalıp ikizi hazırlayacağım. Bir an için Forsyth Tversky'nin buna karşı çıkacağını düşündü ama sanki fikrini değiştirmişti. İyi geceler James, ben yolumu bulur çıkarım. Kapı kapandıktan sonra Forsyth, Jasper'ı pasif bir nevroleptik durumda tutmak için gerekli olan ilaç dozajını hesapladı. Tversky zor adamdı ama haklıydı. Bir aksilik çıkıp çıkmayacağını görmek için ilk önce bunu ikizin üzerinde denemek gerekirdi. Forsyth, konsolundaki birkaç düğmeye basıp bu ilaçları Jasper'a enjekte etmek isteyip istemediğini ısrarla soran makineye sürekli evet cevabını verdi. Ekranda Jasper'ın gözlerinin buğulandığını görüyordu. Kolundaki kateterden bedenine ilaç yüklenirken sanki odaklanamıyordu. 3 saate kalmaz Jasper Kane tamamen yok olacaktı. Onun yerine özgür iradesi olmayan, istediklerini yaptırabilecekleri, onları dinleyen bir kobay olacaktı. İkiziyle işi bitince, Force T beta deneyine şu anda vermekte oldukları ilaçlara biraz uyuşturucu da ekledi. Adamın şiddet eğilimlerini kontrol altında tutmak da gerekiyordu. Force T iç geçirdi. Aslında bu ilaçları kullanmadan deneyleri yapmak daha verimli sonuçlar verirdi. Ama Force T ikizlerin ilaçlara rağmen istenilenleri yapabileceklerine güveniyordu. Eğer yapamazlarsa o zaman da Force T'nin ekibi ikizlerin beyin kimyasını oluşturacak bir bileşim yaratabilirdi. Tversky de Alpe deneyinde bunu yapmıştı zaten. Bunu yapabildiklerinde de ikizlere ihtiyaçları olmayacaktı artık. Nava'yı binaya gelmeden biraz ileride bıraktılar. Bina sağındaki ve solundaki 7'şer katlı binalara çok benziyordu ama Nava bunun yanıltıcı olduğunu biliyordu. Beyzbol şapkasını gözlerini gölgeleyecek şekilde indirdi. Sigarasından son bir nefes çekti ve sonra da yere atıp ezdi. Yolun kenarına park edilmiş siyah büyük arabanın yanına geldiğinde eğilip sağ ön lastiğinin altına baktı. Aynen söz verildiği gibi ihtiyacı olan malları oraya bırakılmıştı. Kimliği cebine sokuşturdu, bilekliği taktı ve girişe doğru yürüdü. Derin bir nefes alıp dönen koca kapılardan içeri girdi. Lobi baştan aşağı mermer görünümlü taşlarla döşenmişti. Güvenliğe doğru giderken attığı her adım duvarlardan yankılanıyordu. Gece bekçisi kadının geldiğini görünce yavaşça elindeki dergiyi indirdi. Sahte kimliğine baktıktan sonra da 5 saniye kadar sırt çantasını ararmış gibi yaptı. Aynen kadının beklediği gibi bir tek açtığı fermuarlı bölmeye baktı. Daha büyük fermuarla kapanmış olan ve içinde bir uyuşturuculu tabanca, 2 tane 9 milimetrelik Glock, tenzerin ilaçlara tabanca, 300 kadar mermi, bir kutu feon ve binayı yerle bir edebilecek kadar patlayıcı olan kısma bakmadı bile. Bir terörist olmadığına kanaat getirip ona ismini yazıp bir imza atmasını söyledikten sonra da kaldığı yerden dergisini okumaya başladı. Gülümseyip teşekkür ettikten sonra Nava asansörlerin bulunduğu yere gitti. Düğmeye basar basmaz da kapılar açıldı. Tam girmek ki asansörde birinin daha olduğunu fark etti. Adam o kadar dağılmıştı ki Nava'nın yanından geçerken zahmet edip başını kaldırmadı bile. Gerçi beyzbol şapkasıyla gölgelenmiş yüzünü göremezdi ama onu tanıdı. Bu Doc'tu. Bir an için adamın boğazını bıçağıyla kesip orada lobide kan kaybından ölmesi için bırakmayı düşündü. Julia ve David'e yaptıklarından dolayı onu öldürmek istiyordu. Ama Nava şu anda bunu yaparsa görevlinin alarmı çalacağını ve böylece David'i kurtarma şansı olmayacağını da biliyordu. Bu yüzden de tek bir kelime etmeden, öfkeden kudurmuş bir halde adamın gidişini seyretti. Dişlerini sıkarak 6. kata çıkarken Doc'u düşünmemeye çalıştı. Daha sonra öç alacak zamanı olurdu. Asansörün kapıları açıldığında görevine devam etti. Camlı kapılarla girilen lobi benzeri bir yere gelmişti. Sırt çantasını açtı ve bir deste kağıt büyüklüğünde elektromanyetik bir alet çıkardı. Bunu duvardaki manyetik kutuya tuttu ve elektronik kilitlerin açıldığını duymadan önce de tüm olası frekansları denemesini bekledi. Bu iş 5 saniyeden kısa sürdü. Kapılardan geçip pahalı görünümlü bir lobiye girdi bu sefer. Uzak doğu işi bir halının iki tarafında iki deri koltuk vardı. Diğer duvarda da aslında yerden tavana kadar camdı ve buradan neredeyse uyumakta olan şehrin parlak ışıklarını görebiliyordu. Camdan dışarı bakarken Nava hayatının farklı olmasını diledi. Birkaç saniye hayaller dünyasına dalıp sonra hemen kendine geldi. Kendi yolun tam yere görünse başkası değil. Şimdi işi vardı. Nava gözlerini camdan ayırdı ve gayet emin adımlarla araçta ezberlediği güzergahta koridor boyunca yürüdü. Bir elektromanyetik kilidi daha açınca ikinci bir asansörün önüne geldi. Derin bir nefes alıp yakayı ele vermemek için kendine hakim olmaya çalıştı. Asansörü çağırdığı andan itibaren geri dönüşü olmayacaktı. O düğmeye bastığı andan itibaren sürekli gözetleniyor olacaktı. Eğer elindeki bilgiler doğruysa o zaman sorun yoktu. Eğer bilgiler yanlışsa ayvayı yemişti. Asansör açıldığında karşılaşma
alanı
hangi güvenlikçi bulabilirdi ya da sinir gazı yiyebilirdi ya da laboratuvara kadar kılına zarar gelmeden girdip orada Alman kurt köpekleri tarafından paramparça edilirdi. Bunu bilemezdi. Sırt çantasındaki silahları ve mermileri boşaltıp bunları çok küçük bir çantaya tıktı. Sonra da kahverengi kağıda sarılı bir şey çıkardı. Uyuşturuculu tabancayı ve 9 milimetreliklerden birini çıkardı ve ikisini de kontrol etti. Her zamanki gibi silahları tamamdı. Son olarak bilekliği kontrol etti. Bu onun gizli silahıydı ve buna ihtiyacı olmayacağını umuyordu. Hayatı riskte olduğunda başkalarına güvenmekten hiç hoşlanmazdı. Bunu bir tek ölümü kesinleştiğinde kullanacaktı. O zaman da eğer işe yaramazsa bu bir tek kendi suçu olurdu. Bunu düşününce kendini daha iyi hissetti. Duvardaki düğmeye basıp asansörü bekledi. Bakalım neler olacaktı. Kane insanların neden ilaç veya uyuşturucu bağımlısı olduklarını anladı. Biraz sonra da o kadar kendinden geçti ki bunu umursamadı. Damarlarına akan o serin sıvının yerini başka bir şey almıştı. İnanılmaz bir şeydi. Daha önce kanının akışını hissedebileceğini bilmiyordu. Ama daha önce hiç damardan uyuşturucu almamıştı ki. Buz gibi sıvı kolundaki damarlardan geçip beynine doğru yol aldı. Bu sırada da beyni boşluğa doğru sürüklendi. Kolu, omzu, boynu ve sonra... Vay, hiçbir şeyin önemi yoktu. Her şey muhteşemdi. Dizi zonklamıyordu, sırtı ağrımıyordu. Boynunun tutulduğunu hatırlamadı. Beyni hamur gibiydi. Ama çok iyiydi. Çok çok iyi. Kane gülümsemeye başladı. Kıkırdadı. Göz kapakları gerildi ama bunu da umursamadı. Göz kapaklarını açık tutan alet canını acıkmıyor. Sadece biraz gıdıklanıyordu artık. Her şey onu gıdıklıyordu. Ani bir mutluluk kapladı içini ve iç geçirdi. Hiçbir şeyin önemi yoktu. Şimdi bunu anlıyordu. Neden umursamıştı ki her şeyi? Birden uykusu geldi. Gözlerini kapayıp uykuya dalmak istedi ama bunu yapamadı. Çünkü neden olduğunu hatırlayamadı. Zaten ne önemi vardı? Gözleri açıkken bile uyuyabilirdi. Gözleri açık uyumak hoş olurdu. Hem de ne hoş. 32. ayrımın sonu. Sayfa 421.